O Henry.
Prensesle Dağ Arslanı. Seslendiren Akın Altan. Prenses deyince, kralla kraliçeden iki kelimeyle de olsa söz etmeden geçilemezdi elbet. Kral, toplu tabanca kuşanan, mahmuz takan ve kırlardaki çıngıraklı yılanların korkudan dikenli çalıların altına sığınmalarına neden olacak kadar korkunç bir sesle bağıran yavuz bir ihtiyardı. Krallık henüz kurulmadığı sıralarda adama "Sessiz ben" derlerdi. Ama 200 bin dönümlük toprağa ve sayısını bilemeyecek kadar çok sığıra sahip olunca "Sığır kralı O'Donnell" demeye başladılar ona. O'Donnell'ın kraliçesi Laredo'dan aldığı Meksikalı bir kızdı. Yumuşak başlı, iyi yürekli, melez bir karı olarak kraliçe, beni evin içindeyken sesini tabak çanağı kırmayacak biçimde ayarlamasını bile öğretebilmişti. Ben, kral olduktan sonra kraliçe, Espinoza çiftliğindeki evlerinin verandasına oturup hasır örmekle vakit geçirir olmuştu. Servetlerinin karşı konulmaz bir durum olan baskısıyla çiftlik evine San Anton'dan yüksek arkalıklı Maroken koltuklar ve bir orta masası getirtilince kraliçe hazretlerine de artık düz siyah saçlı başını önüne eğip Zeus'un karısı Perseus'un anası Danae'nin yazgısını paylaşmaktan başka yapacak şey kalmamıştı. Majestelerinin hışmına uğramamak için sizleri önce kral ve kraliçe ile tanıştırdık. Aslında onlar prenses, mutlu çoban ve çobanın işine acemice burnunu sokan dağ arslanının masalı adını verebileceğimiz bu öyküye girecek değil. Josefa O'Donnell, kralla kraliçenin hayattaki biricik kızı, yani prensesti. Annesinden cana yakınlık ve buğulu astropikal bir güzellik almıştı. Yiğitliği, sağduyusu ve hükmetme yeteneği ise Kral Ben O'Donnell'dan geliyordu. Ortaya çıkan bu karışımı görmek için 100 mil öteden gelip bakmaya değerdi doğrusu. Josefa, silah kullanma alanında midillisini 4 nala sürerken, bir ipin ucunda sallanmakta olan konserve kutusuna 5-6 kurşun yapıştıracak kadar hünerliydi. Beyaz yavru kedisine türlü türlü elbiseler giydirip hayvanın maskara kılığına sokarak saatlerce bıkmadan oynayabilirdi onunla. Canlı satış fiyatı olan sığır başına 8 dolar 50 sentten 2 yaşında 1545 sığırın kaç para tuttuğunu kaleme kağıda boş verip şıpbadak kafadan söyleyebilirdi size. Kabaca söyleyecek olursak, Espinoza çiftliğinin boyu 50, eni de 40 kilometreydi. Ama çiftlik topraklarının gezmedik, dolaşmadık yerini bırakmamıştı prenses. Çiftlikte çalışan bütün sığır çobanları onu daha uzaktan tanır ve birer vassal olarak ona saygılarını, bağlılıklarını sunarlardı. Espinoza çiftliğinin sığır kamplarından birinde ustabaşı olan Ripley Gibbons, günün birinde onu gördü ve kral ailesiyle bir evlilik bağı kurmaya karar verdi. Küstahlık mı? Yok. O devirlerde Noefes ülkesinde erkek, erkekti. Hem nihayet sığır krallığı da soyluluğun ille kan yoluyla gelmesini gerektirmiyordu ki. Sığır krallığı sıfatı genellikle bu sıfat sahibinin krallık tacını sığır aşırma sanatındaki olağanüstü yetenekleri sayesinde giydiğini anlatırdı. Bir gün Ripley Gibbons atına atlayıp sürüden ayrılan 3-5 dananın akıbetini sormak üzere çifte kara ağaç çiftliğine gitti. Dönüşte yola geç çıktığından Nuefes ırmağı üzerindeki beyaz at geçidine vardığında güneş batmak üzereydi. Oradan Ripley Gibbons'ın kampına kadar daha 20 kilometre yol vardı. Espinoza çiftliği ise 15 kilometre uzaktaydı. Gibbons yorgundu. Geceyi geçitte geçirmeye karar verdi. Irmak kıyısında güzel bir suvat vardı. Kıyılar kocaman sık ağaçlar, otlar ve çalılarla örtülüydü. Suvat'ın 50 metre kadar gerisinde ise kıvır kıvır yoncalarla örtülü bir açıklık vardı. Bu yoncalar Givens'a yatak, atına da mükemmel bir yem sağlardı. Givens atına köstek vurdu. Irmağa geçerken ıslanan velenselerini de kurusun diye yere yaydı. Sırtını bir ağaca dayayarak yere oturdu. Bir cigara sardı. Sık koruluğun içinden, birdenbire, kedi miyavlamasını andıran, ama ondan çok daha güçlü, tüyler ürpertici bir ses duyuldu. At, olduğu yerde bir iki kere zıpladı ve korkusundan, ıslık sesi gibi çıkan uzun bir homurtu koyverdi. Givens, cigarasını tüttürmeye devam etti. Ama biraz ötede, otların üstünde duran tabanca kemerine de uzanıp tabancasını aldı ve düşünceli düşünceli tabancasının topunu çevirmeye başladı. İri bir su samuru büyük bir şapırtıyla balıklama Suvat'a daldı. Kahverengi ufacık bir tavşan hızla bir çalı demetinin ardına dolandı ve arka ayakları üzerine oturup bıyık burarak muzip muzip Givens'a bakmaya başladı. Midilli tekrar yoncaları yemeye koyuldu. Su boylarında, akşam vakti, Meksika dağ arslanları soprano sesleriyle şarkı söylemeye başladı mı, tetikte bulunmakta hayır vardır. Arslanın sesindeki sıkıntılı ifade, buzağların, semiz koyunların azlığından, bundan ötürü de hayvanın sizinle tanışmak için etoburlara özgü bir istek duymasından ileri geliyor olabilir. Otların üzerinde, oradan daha önce geçen birisinin attığı boş bir konserve meyve kutusu duruyordu. Givens, bu teneke kutuyu görünce sevincinden bir homurtu koyverdi. Eyerinin arka kaşına bağlı, kaputunun cebinde bir iki avuç kadar çekilmiş kahve vardı. Koyu kahve ve cigara. Sığır çobanı daha ne ister? Aradan iki dakika geçmeden Givens ateşi yakmış bulunuyordu. Konserve kutusu elinde Suvat'a doğru gitti. Suvat'a 15 metre kala, sol tarafında kadın eğeri vurulmuş, dizginleri sarkan bir midillinin başıboş otlamakta olduğunu gördü. Tam Suvat'ın kıyısında Josefa O'Donnell elleri ve dizleri üzerinde doğruluyordu. Su içmiş, kumlanan avuçlarını temizliyordu kız. Kızın 10 metre kadar sağ yanında, büyük bir çalı demetinin ardına sinmiş bir Meksika arslanı gördük Givens. Hayvanın kehribar gözleri iştahla parlıyordu. Bir av köpeğininki gibi dümdüz uzanan kuyruğunun ucu gözlerinden tam 2 metre gerideydi. Kedigiller ailesinden sıçramaya hazırlanan herhangi bir hayvanınki gibi sağa sola sallanıyordu kıçı. Givens elinden geleni yaptı. Altı patları 35 metre ötede otların üzerinde kalmıştı. Müthiş bir nara patlatarak arslanla prensesin arasına girmek için yıldırım gibi fırladı. Givens'ın daha sonra da söylediği gibi. Eğlenti kısa sürmüş ve biraz şaşırtıcı olmuştu. Givens arslanın sıçrama menzili içine girdiğinde havada belli belirsiz bir karaltı gördü. Ve boğuk, kuru birkaç patlama duydu. Bir an sonra da 50 kiloluk bir Meksika arslanı Givens'ın tepesine inip şiddetli bir silkinişle onu yere yapıştırdı. Givens, ''Hadi kalk bakayım üstümden, bırak diyorum, hiç sevmedim bu oyununu!'' diye bağırdı ve ağzı toprakla, otla dolu bir ağaç köküne çarpan kafasının ardında da bir şişlik olduğu halde arslanın altından solucan gibi kıvrana kıvrana çıktı. Arslan hareketsiz yatıyordu. Gururu incinen ve arslanın kendisine faul yaptığından kuşkulanan Givens, hayvana yumruğunu sallayarak bağırdı. ''Bir dahaki sefere güreşelim de seni bak. 20.'' Sonra kendini toparladı. Josefa yerinden kımıldamamıştı. Gümüş kakmalı, 38 kalibrelik tabancasını büyük bir sükunetle yeniden dolduruyordu. Atış hiç de zor olmamıştı. Arslanın kafası İpucunda sallanan konserve kutusundan daha kolay bir hedef olmuştu Josefa için. Kızın dudaklarında ve siyah gözlerinde insanı baştan çıkaran, deli eden, alaycı bir gülümseme vardı. Sözüm ona kurtarıcı şövalye, uğradığı fiyaskonun bir ateş gibi yüreğini dağladığını duyuyordu. Tam eline fırsat, bunca zamandır düşlerine giren fırsat. Geçmişken, bu işte Kupidon, Yunan mitolojisi, Afrodit'in oğlu. Yardımcı olacağına, Momus, mitolojide istihza ve kusur bulma ilanı. Gelip işe burnunu sokmuştu. Hiç kuşkusuz, bitişik koruda keçi ayaklı ilahlar şimdi kasıklarını tutmuşlar, kahkahayla gülüyorlardı onun haline. Vodvilleri andıran bir yanı vardı bu işin. Hani Bay Givens ve Doldurulmuş Arslan'ın marifetli oyunları da diyebiliriz. Josefa o baldan tatlı kontralto sesiyle
''Siz miydiniz, Mr. Givens?'' diye sordu. ''Attığınız nara yüzünden az daha kurşunları hedefe isabet ettiremeyecektim. Düşünce başınız çok acıdı mı?''
''Hayır, hayır,'' dedi Givens sükunetle. ''Başımın acısı hiç önemli değil.'' Perişan bir halde eğilip Arslan'ın altında kalan en sevdiği şapkasını çekti aldı. Şapka buruşmuş, yassılmış, tam komedilere layık bir görünüş almıştı. Ondan sonra Givens yere diz çöktü. Korkunç ağzı bir karış açık yatan Arslan'ın başını hafif hafif okşamaya başladı. Son derece üzüntülü bir sesle, ''Zavallı Bill, zavallı koca Bill!'' dedi.
''Niye öyle söylediniz? Neden okşuyorsunuz onu?''
diye telaşla sordu Josefa. Givens, yüce gönüllülüğü üzüntüsüne baskın gelen kişilerin edasıyla, ''Tabii sizin haberiniz yoktu, Bayan Josefa,'' dedi. ''Sizin hiçbir suçunuz yok. Onu kurtarmaya çalıştım ama sizi zamanında uyaramadım.''
''Kimi kurtarmaya çalıştınız?''
''Bill'i. Bill'i kurtarmaya çalıştım. Sabahtan beri onu arıyordum. 2 yıldır kampta bize arkadaşlık ediyor, maskotumuz olmuştu adeta. Zavallı dostum benim. Minicik bir tavşanın bile canını yakmazdı o. Olanları duyunca bizim çocuklar çok üzülecekler. Ama siz bilemezdiniz tabii. Bill'in sizinle sadece oynamak istediğini nereden bilebilirdiniz?'' Josefa'nın kömür gözleri birer kor gibi Givens'a dikilmiş ayrılmıyordu. Ripley Givens bu sınamaya başarıyla dayanıyordu. Dikildiği yerde düşünceli düşünceli açık kumral saçlarının buklelerini karıştırıyordu. Hafif tertip serzenişle karışık, derin bir üzüntü okunuyordu gözlerinde. Pürüzsüz yüzünün aldığı ifade de bu üzüntünün gerçekliği konusunda en ufak bir kuşku bırakmıyordu. Josefa tereddüt geçirmeye başladı. Son bir direnme çabasıyla,
''Peki, maskotunuzun burada işi neydi?''
diye sordu.
''Beyaz at geçidinde hiç sığır kampı yok ki.''
Givens hazır cevaplıkla, ''Koca çapkın, dün kamptan kaçtı.'' dedi. Çakalların şimdiye kadar korkudan onun ödünü patlatmamaları şaşılacak şey. Bizim at terbiyecisi Jim Webster, geçen hafta kampa bir av köpeği yavrusu getirmişti. Köpek, bizim Bill'in hayatını zehir etti. Kampın çevresinde Bill'i saatlerce kovalar, arka ayaklarını dişlerdi onun. Gece bastırdı mı, Bill, köpek onu bulmasın diye bizim arkadaşlardan birinin koynuna girer saklanırdı. Herhalde köpeğin verdiği rahatsızlık yüzünden canına tak demiş olacak. Yoksa kaçmazdı. Kamptan azıcık uzaklaşmaya bile korkardı.'' Josefa yırtıcı hayvanın leşine baktı. Givens, Arslan'ın bir vuruşta bir tosunu öldürebilecek güçteki korkunç pençesini hafif hafif okşuyordu. Kızın esmer yüzüne ağır ağır bir kırmızılık yayılmaya başladı. Gerçek bir avcının, av diye, son derece önemsiz bir hayvanı vurmasından ileri gelen bir utancın işareti miydi bu kırmızılık acaba? Josefa'nın bakışları yumuşadı ve alt göz kapaklarında beliren damlacıklar gözlerindeki bütün o ışıltılı alaycılığı sildi götürdü. Alçak gönüllülükle, "Gerçekten de çok üzüldüm," dedi. "Ama o kadar iriydi. Sonra o kadar da yükseğe sıçramıştı ki." Gibbons, merhumu savunma amacıyla hemen atılarak, "Zavallı Bill'in karnı çok acıkmıştı besbelli," dedi. "Kampta ona yiyeceğini vermek için hep havaya sıçratırdık onu. Bir parçacık et için yerlere yatar yuvarlanırdı. Sizi gördüğü zaman yiyecek bir şey vereceğinizi sandı." Aniden Josefa'nın gözleri yusyuvarlak açıldı. "Sizi vurabilirdim," diye bağırdı. "Hayvanla silahım arasına girdiniz. Arslanınızı kurtarmak için canınızı tehlikeye attınız. Büyük bir fedakarlık doğrusu. Mr. Gibbons, hayvanlara sevecen davranan erkekleri severim."
Evet, Josefa'nın bakışlarında şimdi bir hayranlık bile vardı.
Ne de olsa fiyaskoyla sonuçlanmış bir oyunun yıkıntıları arasından yükselmekte olan bir kahramanla karşı karşıyaydı kız. Gibbons'ın yüzündeki ifade ona Hayvanları Koruma Derneği'nde önemli bir yer kazandırabilirdi.
"Öteden beri severim hayvanları," dedi Gibbons. "Atları, köpekleri, Meksika arslanlarını, inekleri, timsahları."
"Ben timsahlardan nefret ederim,"
diye derhal itiraz etti Josefa.
"Yerlerde sürünen, çamurlu, pis yaratıklardır onlar."
"Timsah mı dedim ben?" dedi Gibbons. "Yanlış söyledim. Antilop diyecektim tabii." Josefa'nın vicdanı kendini bağışlattırabilmek için başka girişimlerde de bulunmaya zorluyordu onu. Pişmanlık duyan bir insan tavrıyla elini uzattı Gibbons'a. Gözlerinde birer damla yaş pırıldıyordu.
"Beni bağışlayın, ne olur, Mr. Gibbons. Bağışlayacaksınız değil mi? Ne de olsa bir kızım ben. Biliyorsunuz. Onun için aslanı görünce korktum. Bill'i vurduğuma çok, pek çok üzgünüm. Ne kadar büyük bir utanç duyduğumu bilemezsiniz. Bilseydim eğer, dünya yıkılsa yapmazdım böyle bir şey."
Gibbons, kızın uzattığı eli tuttu. Yüce gönüllülüğüyle, Bill'in kaybından doğan üzüntüsünü unutmaya çalışırken, Josefa'nın elini de bir süre bırakmadı avucundan. Artık Josefa'yı bağışladığı açıkça anlaşılıyordu.
"Ne olur, artık Bill'in sözüne etmeyin, Bayan Josefa," dedi. "Bill'i görünce hangi kız olsa korkardı tabii. Ben durumu arkadaşlara gerektiği biçimde anlatırım."
Josefa bir iç tepiyle Gibbons'a sokulurken,
"Sahi, benden nefret etmiyor musunuz?"
diye sordu. Gözleri ne tatlıydı. "Ya Rabbi, ah ne tatlı, ne pişmanlık duyan bakışlardı onlar.
Benim kedimi birisi öldürse, ben ondan nefret ederdim doğrusu. Hele onu kurtarmak için silahın önüne atılıp canınızı tehlikeye koymanız. Ne büyük bir cesaret, ne yüce gönüllülüktü öyle. Bunu dünyada yapabilmiş ne kadar az erkek vardır."
Galip sayılır bu yolda mağlup. Vaudeville drama dönüşmüş bulunuyor. Bravo, Ripley Gibbons. Hava iyiden iyiye kararmıştı. Bayan Josefa'nın çiftlik evine kadar yalnız gitmesine izin verilemezdi pek tabii. Gibbons, yorgun hayvanının sitemli bakışlarına rağmen midillisini eğerledi ve Josefa ile birlikte yola çıktı. Prenses ve hayvansever erkek, çayırda yan yana bir süre dört nala yol aldılar. Çevrelerindeki hava verimli toprağın, kır çiçeklerinin yoğun, tatlı kokularıyla yüklüydü. Ötede, tepede çakallar oluyormuş. Ne çıkar? Bununla birlikte Josefa atıyla birlikte daha sokuldu Gibbons'a. Karanlıkta ufacık bir el, onun elini arıyor gibiydi. Gibbons elini uzatıp Josefa'nın elini buldu. Midilliler yan yana, aynı kararda yürüyordu. Birbirine kavuşan eller uzun süre ayrılmadı ve ellerden birinin sahibi açıklamada bulundu.
Hayatımda korku nedir bilmezdim ben. Ama bir düşünün. Ya sahiden de yabani bir aslan olsaydı? Ne feci olurdu. Zavallı Bill.
Benimle birlikte geldiğinize çok iyi ettiniz doğrusu, Mr. Givens. O Donald, çiftlik evinin verandasında oturuyordu.
Merhaba Rip!
Diye bağırdı.
Sen misin?
Benimle birlikte geldi.
Diye açıkladı Josefa.
Yolumu kaybettim de, geciktim.
Sığır kralı.
Çok teşekkür ederim.
Diye seslendi.
Geceyi burada geçir de, kampa sabahleyin dönersin Rip.
Ama Givens kalamazdı. Dört nala kampa dönmesi gerekiyordu. Sabahleyin toparlanıp yola çıkarılacak bir sürü vardı. İyi geceler dileyip atını tırısa kaldıran Givens oradan ayrıldı. Bir saat sonra ışıklar sönünce geceliğini giymiş olan Josefa odasının kapısına çıktı ve geniş tuğla döşeli koridorun öbür ucundaki odasında oturmakta olan krala seslendi.
Şey babacığım, hani şu yarık kulaklı Meksika şeytanı dedikleri arslan var ya, hani Mr. Martin'in koyun çobanı Gonzales'le Salada çiftliğinden 50 kadar danayı öldüren arslan. Bu akşamüstü beyaz at geçidinin orada leşini yere serdim onun. Tam üstüme sıçradığı sırada, daha havadayken benim 38'likle 2 kurşun yapıştırdım kafasına. Koca Gonzales maşetiyle kulağından bir parça kopartmıştı. Ben de kulağının kesiğinden tanıdım onu. Sen bile benimkinden daha güzel bir atış yapamazdın. Babacığım. Sessiz ben, kraliyet yatak odasının karanlığı içinden.
Hadi, hadi. Böbürlenme o kadar.
Diye gürledi. Son.